10. ayrım, sayfa 177. İtiraf etmeliyim ki Tereza'nın tutumuna daha o günden içerlediğimi hatırlıyorum. Çünkü Moskova tasvirleri bana İstanbul'u hatırlatmıştı. Ayrıca Rusya'yı yargılayan üstenciliğinden de haz etmemiştim. Bende uyandırdığı duygunun tabii ki farkında değildi. Son moda gece kulüplerinin yanı sıra abuk sabuk pavyonlar diye anlatıyordu. Sushi tezgahlarından köpek kuaförlerine kadar her şeyin iç içe geçtiği, çözülemez, hatta içine bile girilemez bir labirent gibi yeni Rusya. Bir yandan taklitçi, öteki yandan özgün bir labirent. Yeni televizyon programları, harca alem edebiyat, kullandığı tabir Pulp Fiction'dı, sonradan ünlü bir filmin adı. Dövme salonları, yeni oluşan bir ulusun yeni popüler kültürü, neyse kendin göreceksin. Rusya'dan yeni ulus olarak bahsetmesi ilgimi çekti. Kendisinin Rusya'da ne yaptığını sordum. Araştırma mı? Evet demişti. Birleşik Devletler Üniversitelerinden bir grup akademisyen, Gorbaçov sonrası Rusya'da popüler kültür, seks ve toplum araştırmaları yapıyoruz. Sadece ekonomi ve politikada değil, kültür hayatında da Bolşevik ihtilalinden bu yana görülmemiş şeyler oluyor. Bu değişiklikleri doğru değerlendirebilmekliğimiz için sormamız gereken soruları soruyoruz. Sormaları gereken sorularmış. Dünyanın kendilerinden sorulduğunu açık eden aynı üstenci tutum. Kaç kişi olduklarını merak ettim. Tereza'nın da dahil olduğu 20 kişilik bir grupmuş. Ama Rusya'da onlarınki gibi yüzlerce grup görev yapıyormuş. Dayanamamış, desenize Amerikalı akademisyenler altın madeni buldular demiştim. Bak bu doğru demişti Tereza açık yüreklilikle. Birleşik Devletler hükümeti cömert davranıyor. Ve tabii vakıflar. Vakıflar da cömert davranıyorlar. Sonraki aylarda bir zamanların Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği yemekle bitmez bir bal peteği gibi görünecekti gözüme. Tereza'ları, Jim'leri, John'ları, Nancy'leri, yüzlercesini bu dev peteğin üzerine üşüşmüş emerlerken görecek içerlediğimi hissedecektim. Hayretle. Ve neden içerlediğimi anlamaya çalıştığımda idrak edecektim ki kıskanıyorum. Rusya'yı Batılılardan kıskanıyorum. Fesubhanallah. Fesubhanallah diyorum ama sanki Batılı akademisyenlerle asla paylaşmak istemediğim, bana ait olan bir Rusya var. Biraz düşününce anlıyorum ki bu Rusya Şevket Süreyya Aydemir'in, Nazım Hikmet'in, Vala Nurettin'in, Doktor Nazım'ın, hatta Enver Paşa'nın ama yüksek teknolojinin doruğuna ulaşmayı başarmış Sputnik'in, Gagarin'in Rusyası. O hakiki Rusya ki o asıl Rus ovalarında başlar. Rus ovasının ruhta uyandırdığı ilk tesir bir genişlik duygusudur. Öyle bir genişlik ki bir ormanın küçük bir boşluğunda kaybolup da birkaç yüz metre ilerinizdeki ağaçlıkların bir adım ötesini görmeseniz bile kendinizi gene de içinde milyonlarca insan kaynaşan uçsuz bucaksız bir enginliğin ortasında hissedersiniz. Bu enginlik hem çokluk hem yalnızlık duyguları uyandırır. Hatta ruhunuza melankolik bir hürriyet arzusu da verir. Bu hürriyet arzusunda ancak ekstremlere yer vardır. Ya toplumdan tamamen çekiliş, bir ormanın sessizliğinde ömür boyunca kaybolmuş, bir meçhul hatta bir hiç olma arzusu, mutlak yalnızlık, mutlak bir başıboşluk hevesi. Yahut da tamamen bunun aksi, kendini topluma veriş, cemiyete terk ediş. Milyonların içinde milyonlardan birisi olarak fakat o milyonlar için mihnet çeken bir çöl ermişinin mistik duygusu. Hulasa her duyguda uçsuz bucaksızlık sezisinin uyandırdığı ekstremler. Ya kendinden tamamen geçiş yahut kendine tamamen bağlanış. Din ve mutlak dinsizlik, mutlak şikayetsiz itaat yahut vahşi bir isyan. Bunun içindir ki Rus ovası halkının tarihinde muvazene veya itidal yoktur. Rus tarihinde insanlar, cemaatler ve fikirler daima bir uçtan diğer uca atılırlar. Daima iki kutup arasında yaşarlar. Mesela hayata gelişi kaderin en bedbaht tecellisi ve dolayısıyla en büyük günah sayarak bu lekeyi temizlemek için kendini yakmak dini Rusya'da doğdu. Hem de bu ateşe atılış bütün aile, bütün çoluk çocuk, hatta yeni doğan masumlar ve bütün dünya malıyla beraber olurdu. Evet, bu din yalnız Rusya'da doğdu ve yalnız Rusya'da yaşadı. Alexander Tolstoy, Büyük Petro romanında bu mezhebe geniş yer verdi. Yıllar ve yıllarca devlet istediği kadar takip ve tedip kıtaları göndersin. Bu dine kendilerini verenler dünyaya gelmiş olmak günahının hem de bütün çilelerini çektikten sonra vakit ve saat gelince kendilerini ve yakınlarını tereddütsüz ateşe attılar. Bizzat Rus inkılabının birçok safhalarında Samoji Gatelskvon'un yani kendini ateşe atışın ruhi tezahürlerini görmek kabildir. Rus siyasi mahkemelerinde görünen ve kendi kendini hatta savcının ithamlarından daha fazla suçlandırmak şeklinde tecelli eden suçluluk buhranı Rus ruhunun daima görülmüş bir tezahürüdür. Gene bu memlekette Eb, İbn Ruhül Kudüs'ün Hristiyanlıktaki teslis, birbirinden ayrı oldukları, aynı zamanda da bir bulundukları için birbirlerine birleştirilmiş üç parmakla mı takdis edileceği, yoksa Eb İbn de müntemiş olduğu için bu takdise yalnız iki parmağın mı yeteceği şeklinde beliren akım uğrunda binler ve binlerce insan siyasetgâhlarda isteyerek can verdiler. Hatta üçüncü parmak tamamen kapatılmıyordu da. O sadece kısılıyor ve üçüncü parmağın ucu diğer parmakların uçlarıyla birleştirileceği yerde onların ancak ortalarına dokunduruluyordu. Bu inanışa bağlanan mahkumlar ölüme götürülürken yollarda dizilen birçok insan kendilerini isteyerek bu ölüm kafilelerinin içine attılar. Üç parmak yerine iki parmakla yahut üçüncü parmağı hafifçe kısarak yaptıkları takdis işaretlerini havaya kaldırarak dar ağaçlarında, maktellerde can verdiler. İhtilal mahkemelerinde ölüme mahkum edilen ihtilalcilerin kendilerini mahkum eden eski arkadaşlarıyla aralarındaki görüş farkları da ekseriyen bundan fazla değildir. Şu farktaki bunlara ölümlerinden bir müddet sonra dosyalarından silinmek suretiyle hain, casus, emperyalist ajanı gibi sıfatlar adet yerini bulsun diye eklenmiştir. Rusya'da steplerin, ormanların yahut tundraların en ücra yerleri, küçük bir itikat farkı uğruna her şeylerini bırakarak oralara kadar dağılan hesapsız tarikatların mensuplarıyla doludur. Bu kaçkınlar daima takip edildiler, daima eza gördüler. Hatta onlardan bir kısmı bu inanç farkı yolunda, bu fark bazen anlaşılmayacak kadar belirsizdir, vatanlarını dahi terk ederek Moğolistan'a, Kanada'ya, hatta Türkiye'ye göçtüler. Bunlardan Kanada'ya hicret edenler de varlıklarını yakmak adeti hala yaşar. Şu farklı ki duhoborlar şimdi ateşe kendilerini değil de eşyalarını atarlar ve evlerini yakarlar. Türkiye'de Manyas, Beyşehir gölleri civarındaki Kazakların da hicretinde mezhep meseleleri rol oynamıştır. Suçluluk buhranı nefsine eza ettirmek duygusu hiçbir yerde Rusya'da olduğu kadar içten gelmez. Maxim Gorki bir kitabında Volga Nehri vapurlarından birinde herkesin vapura gireceğim çıkacağım diye birbirini ezdiği bir sırada güverte merdiveninin bir basamağına uzanıp yapışarak "İyi Hristiyanlar beni çiğneyiniz, beni eziniz, ben günahkarım" diye yalvaran birinin hikayesini anlatır. İyi Hristiyanlar onu gerçekten ezerler. Dilendiği de para değil ıstıraptır. Aslında zaten bir günah işlememiştir de. Rus ovasında insanlar ya ölesiye mümin ya da ölesiye imansızdırlar. Orada ortada bir yol yoktur. Bu ovada sarhoş bile öylesiye sarhoş olur. İçtiği zaman cemiyetin bütün kayıtlarından eğreti bir libasın içinden sıyrılır gibi sıyrılır. Yahut da zilleti bir kase şarap gibi içer. O zaman onun için hayatın en üstün mutluluğu bu sarhoşluktan bir daha uyanmamaktır. Ve çok defa bu sarhoşluk içinde ölür gider. Eski Rus şehirlerinde yılbaşı geceleri belediyelerin sokaklarda sızanları veya ölenleri toplamak için arabalı ekipler tayin etmeleri bundandı. Ve en iyi geçen yılbaşı ancak sokaklarda sızıp donanların sayısıyla ölçülürdü. Bu sayı bazen bir şehirde birkaç yüzü aşardı. Aşk da böyledir. Seven, sevgilisi için dünyanın hiçbir yerinde düşünülmeyen çılgınlıkları yaptığı zaman sevdiğini anlar. Bunun için hatta sevdiğinin kendisini sevmesi de şart değildir. Yahut da aşk bazen o kadar istihkar edilir ki o artık aşk değil, azgın bir hayvanlık yahut aşağılık bir şey olur. Klasik Rus edebiyatı bu aşkların çeşitli hikayeleriyle doludur. Rus ovasında bu ekstremler siyasi hayatta da kendini gösterir. Herkes ya aşırı derecede köle ruhlu yahut da aşırı derecede asi ve mücadelecidir. Nihilizmi Rus ovası ve Rus ruhu doğurdu. Bu garip bir anarşizmdir ki nazariyesi yoktur. İfadesi ve gayesi de mevcut değildir. Ama nihilist vardır ve birçok asil Rus bu nazariyesi olmayan, gayesi de bilinmeyen yolda kendisini feda etmiştir. İşte bu Rus ovası biz oralardan geçerken tarihinin en büyük çilesini yaşıyordu. 150 milyonu aşan bir insan kalabalığı bir avuç mutaassıp müminin elinde bir bakışta akıl almaz bir tecrübeye feda ediliyordu. Maxim Gorki bu tecrübeyi hatta bütün Rus milletinin hayatına bile mal olsa benimsiyor, müdafaa ediyordu. Volga'da, Don'da 30 milyon insan açlıktan eriyordu. Ülkeler ateşe ve ihtilale verilmişti. Büyük hanedandan ortada tek kişi kalmamıştı. Tahtı ayakta tutan sınıfların bütün mensupları, asiller, ruhaniler, dünyanın en kalabalık ordusunun bütün kumanda kadrosu, köy ve toprak aristokrasisi, şehir burjuvazisi olduğu gibi tasfiye olmuştu. Silindir hiç durmadan yürüyordu. Akademiler, üniversiteler boşalmıştı. Sıra daha aşağı kademelere gelmişti. Her yerde yeni insanlar görülüyor ve bu insanlar durmadan değişiyorlardı. Bu tecrübeyi dünyada ancak bu toprak kaldırabilirdi. Bu tecrübe yalnız burada yaşayan insanların ruh yapısına uygundu. Her şeyi bir anda feda edebilmek, bir anda yapmak, sonra bir anda yıkabilmek. Rus ruhu bir aşırılıklar alemiydi. Rus ihtilali ise tarihin en büyük aşırılığı. Bu Şevket Süreyya Aydemir'in 1921'de gördüğü Rusya. Pek muhtemeldir ki Remzi Kitabevi 1965 baskısı Rusya serüvenimin altına benden habersiz serilen döşeklerden birisidir. Ne ki beynin işleyişi gerçekten gizemli. O gün o uçakta şaşırarak fark ettiğim kıskançlığımı bambaşka bir kitaba verdiydim. Teresa'nın kucağında yolda okusun diye aldı ama benimle konuşmayı, hiç değilse bir süre için konuşmayı yeğlediği için henüz açmadığı kitaba. Koyu şarap rengi maroken kaplı altın yaldızlı kitap. The Collected Short Stories of Nikolay Vasilyevich Gogol. Batı dünyasının ayna gibi parlayıncaya kadar cilalanmış masif ahşap kütüphane raflarını, geniş okuma odalarının saygılı sessizliğini, ayakların içine gömüldüğü halıları, yeşil şapkalı bronz okuma abajurlarının kokusunu beraberinde getiren bir kitap. Bir yandan Teresa ile konuşuyor, bir yandan da bu özeni bizim Kur'an-ı Kerim'i ciltlerken bile göstermediğimizi düşündüğümü hatırlıyorum. Bunu düşündüğümü, bir de fark ettiğimi ki kıskançlığımı tetikleyen unsurların arasında Teresa'nın kucağında duran bu kitabın hazırlanışındaki titizlik de vardır. Ve tecrübeyle sabittir ki dışı şöyle dursun, kitabın içi de mesela İngilizce çevirisi Türkçe çevirisinden daha iyidir. Çünkü Batılılar Arapça dahil yabancı dilleri bizden daha iyi öğretir ve öğrenirler. Gözlerimi kitaptan alamamış olmalıyım ki Gogol'ü biliyor musun diye sordu sonunda. Cevabımı beklemeden de eklediydi. Derler ki Gogol bilinmeden Rus ruhu anlaşılmazmış. Rus edebiyatını Puşkin'in mükemmeliyetçi şiirinden ve Shakespeare'in etkisinden kurtarıp yönünü Dostoyevski'ye çeviren adam Gogol. Konunun uzmanı değilim ama anladığım kadarıyla Gogol, Dostoyevski'nin elem dolu çırpınışının öncüsü olmuş. İdeolojik ve dini bir yönelişe girmiş. Sanatın yurttaşlarını için eğlendirmek değil kurtarmak için var olması gerektiği inancını Rus edebiyatına sokan yazarmış. Baktı dikkat kesilmiş dinliyorum. Rusların sanattan bekledikleri doyum değil kurtuluş diye açıkladı. Edebiyatı bir kehanet gibi algılıyorlar. Rusya'da yazarlar için ağır bir yük edebiyat. Bu ağırlığın altında çökebiliyorlar. Benzeri bir saptamayı o gece tanıştığım Kanadalı müzikolog Kızıl Winkler'dan da duydum. Amerikan kültürel yaşamına 60'lardan sonra hakim olan eşitlikçi ve bireyci eğilimler yüksek ve sıradan kültür arasındaki farkı ortadan kaldırdı. Ustalık, sıra dışılık gibi tanımları yok etti diye dikkatimi çektiydi. Birleşik Devletler'deki eğilim özellikle de beşeri bilimlerde tüm düşüncelerin eşit değerde olduklarının kabulü şeklindedir. Amerikan toplumu birinin bilgisinin, becerisinin, yorum ya da içgörüsünün diğerininkinden daha üstün olduğu şeklindeki değerlendirmeleri saldırgan bir biçimde inkar etmek eğiliminde. Bir şeyin diğerinden daha iyi olduğu söylenemez oldu. Oysa Rusya'da böyle değil. Mükemmeliyete, daha iyisini, daha derinini bilenlere, daha iyi, daha derinlikli icraatta bulunanlara saygı ve riayeti Rusya'da görebiliyorsunuz. Teresa'nın elem dolu çırpınış, ideolojik dini yöneliş ifadesi o noktada Mehmet Akif Ersoy'u çağrıştırdı. Safahat'ın mükemmeliyetçi divan şiirini bir yana bırakıp imparatorluğun kurtuluşuna adanmış olduğunu düşündüm. Neydi o? Gebermek istemezsen yoksa izmihlal için niyet. Şu vahdet tarumar olsun deyip saldırma İslam'a. Uzaklaşsan da imandan cemaatten uzaklaşma. İşit bir hükmü kati var ki istinafa yok meydan. Cemaatten uzaklaşmak uzaklaşmaktır Allah'tan. Gebermek istiyorsan başka lakin korkarım yandın. Ya sen mahkum iken sağlığa ölüm hakkın var mıdır sandın? Ölüm dünyada mahkumine en son bir saadettir. Shakespeare'in Rus edebiyatı üzerindeki etkisine gelince bu konuda hiçbir bilgim olmadığı gibi şaşırmıştım. Öğrenecek ne kadar çok şeyim var değil mi? Hangimizin yok ki? Meğer Rus düşünce dünyasında Shakespeare'in İncil'e eşdeğer bir vahiyle kutsanmış olduğu şeklinde bir şöhreti varmış. Daha 1747'de Hamlet çevrilmiş ki henüz Çariçe Elizaveta dönemi. Okul müfredatında yer almış hem de Polonyalı subaylara mezar olan Kaliningrad'da. Rus soyluları şiirsel kişiliğiyle yüklendiği misyon arasında kalan Hamlet'e özel bir yakınlık duymuşlar. Baltık Denizi'nin Atlantik'e açıldığı boğazın Danimarka kıyılarında Elsinor'da Hamlet Şatosu diye bilinen hisar Lenin de dahil olmak üzere Rus aydınlarının ziyaretgahı olmuş. Hamlet'in o ünlü olmak ya da olmamak sorgulamasını harfiyen içselleştirmişler ve zaman içinde Rus düşünce hayatında lanetli soru olarak bilinen, insanın kendi hayatına kendi elleriyle son vermesinin doğru olup olmadığı şeklindeki yaşamsal soru, Hamlet sorusu olarak anılmaya başlamış. Mirovaya Skorp, hayat yorgunluğu. Çariça Katerina'dan itibaren özellikle de 1. Alexander döneminde yüzlerce soylu aydının intihar etmelerine neden olmuş. İnsan uluhiyete ancak kendi varlığını doğrulayan bir eylemle ulaşır. O eylem de intihardır düşüncesini ilk duymuşluğun Teresa'dan. Uluhiyete ulaşmanın başka bir yolu daha olduğunu düşünmek istiyorum demiştim. Ölmeden ölmek demiş ve lafı değiştirmiştim. Bakabilir miyim? Kucağındaki kitaba işaret etmiştim. Tabii dedi, uzattı. Derinin üzerinde parmaklarımı gezdirdim. Çok güzel bir cilt. İstersen sende kalabilir. Evde bir nüsa daha var. Evin Moskova'da Alexei ile paylaştığı ev olduğunu kestirmiştim. Herhalde başıyla uçağın burnuna işaret ettiğini gördüğümü sandığım için. The Kalash, Bay Nikolay Vasilievich Gogol, 1835. İlk öykü buydu. Hafif atlı araba. Onu Taras Bulba, Aziz Yuhanna Arifesi, Gizemli Portre, Burun ve iki Ivan izliyordu. Teresa hafif atlı arabayı okuyor olmalıydı ki Zarif Ayraç oradaydı. B kasabası süvari alayı karargahını oraya taşıdığından beri çok canlanmıştı. O tarihe kadar kasabada ölümcül bir atalet hakimdi. Ana sokaktan geçer, iki tarafındaki küçük kerpiç evcikleri seyrederken hissettiklerinizi kaydetmeyi kaleminiz reddederdi. Güney Rusya kasabalarında çok sık rastlanan bir adet gereği, emniyet müdürü bahçelerdeki bütün ağaçları manzarayı bozmasınlar diye kestireli çok olmuştu. Tıkabası toz dolu ve bir yastık kadar yumuşak. En hafif yağmurda bu toz çamura dönüşür ve o zaman sokaklar domuzlarla dolar. İçimden domuzlarla değil, camışlarla dolar dediğimi hatırlıyorum. Gogol'ün yastık kadar yumuşak dediği o tozu ben biliyordum. O toz babamın kirpiklerindeki tozdu. Jipinin sesini duyup kapıya fırladığımda ne onu ne de şoförü Salih abiyi tanıyabilmiştim. İkisi de başlarından aşağıya bir torba çimento boşaltılmış gibi tepeden tırnağa bulanmışlardı. Rus hududundaki müzakerelerden dönüyorlardı. Jipin üstü açıktı, ön cama indirilmiş motor kapağına yatırılmıştı. Motor kapağının üzerinde ay yıldız olurdu. Ay yıldız da tozun altında kalmıştı, seçilmiyordu. Babam uzak durmamı işaret edip jipten atlarken yoğun bulutun içinde kaybolmuş gibi olmuştu. Üniforması günlerce avluya gerili ipte asılı kaldı. Annem tozunu çıkarabilsin diye girip çıkıp sopayla dövdüydü babamın üniformasını. Ama tuhaf bir şeydi, halı dövmeye benzemiyordu. Yine de temizlenemediğini, atılmak zorunda kalındığını hatırlıyorum. Galiba son olarak birisi ıslak bezle silmeye kalkmış, çamurlaşan toz kumaşın dokusuna çıkmamacasına yerleşmiş, ceket kazık gibi olmuştu. Önemli bir kayıptı çünkü üniforma kumaşı 2 yılda bir verilirdi. Babam elbisesiz kalmıştı. Annem babamın sahraya çıkarken üstelik açık bir jiple ne akla hizmet muharebe giysisin değil de karargah üniformasını giydiğini anlamadığını söylüyordu. Babam da anneme Ruslarla müzakereye batıl dresle gidilemeyeceğini bir türlü anlatamadığını. Gülümsemiş olmalıyım ki Teresa'nın hoşuna giden bir şey mi buldun diye sorduğunu duydum. Süvari alayı dedim. Eniştem süvari subayıydı. Bizim B kasabasına görevliyken şu şerhli ki bizimki B değil S kasabasıydı. Sarıkamış yani. Düşünüp de söylemediklerimi italikliyorum. Ölen atının içini samanla doldurmuş, kumandanlığın önüne yerleştirmişti. Çocuktum. O güne kadar hiç öyle bir şey görmemiştim. Büyülenmiş gibi seyrettiğimi hatırlıyorum. Yerel halk da öyle. Taksidermi sık rastlanan bir uğraş değildir Türkiye'de. Soğa adam bir sanatçıydı. Öyleydiyse de ölü hayvanların içini doldurmaktan başka pek bir şey yapmadı. Belki de kendi yapmıyor da satın alıyordu. Hiç çalışırken görmedim çünkü. Evinin misafir odasında doldurulmuş horozlar, kartallar, hatta bir geyik bile vardı. Dokunmamıza izin vermezlerdi. Ben de niyetlenmezdim zaten. Mumyaları anımsatırlardı, tüylerim ürperirdi. Diyeceğim Gogol'ün B'si gibi uykulu kasabalara askeri birlikler yerleşince meydana gelen değişikliği iyi bilirim. Bana yeni bir ilgiyle baktığını hatırlıyorum. Yani ne olur? Tüketim artar, aktarlarda sirke şişelerinin yanında mesela Fransız Le Gaillon parfümüne, Avon numunelerine rastlanır diyecekken, Teresa'nın Ortodoks Kilisesi yanında McDonald's yakınmasını hatırladım. Gogol'ün anlattığı gibi olur diye geçiştirdim. Oysa süvari alayının gelmesiyle birlikte her şey değişti. Sokaklar canlandı ve bambaşka bir havaya girdi. Küçük evlerde oturanlar bundan böyle silah arkadaşlarını görmek, belki de terfi durumlarını konuşmak için karargaha giden iyi giyimli, yapılı subayların kapılarının önden geçtiğini göreceklerdi. Burada çarlık subaylarının şapkalarındaki tüylerden bahsediyor dedim. Bizdeki tüy değildi de şapkaların siperliklerindeki bronz meşe yapraklarıydı ve güneşte altın gibi parlardı. Niye meşe?
Bilmem.
Evleri birbirlerinden ayıran çitler birden güneşe serili şapkalarla doldu. Kapı pervazlarından gri şayak kaputlar sarkar oldu. Teresa'nın gülüşü okumamı kesti.
Bit. Bitler kaçsın diye güneşe sermişlerdir. Onu anlatmaya çalışıyor.
Hadi canım.
Gerçekten. Bit ve genel anlamıyla haşarat Rus yaşamının ayrılmaz bir parçasıydı. Günümüz askeri terimlerini kullanırsak zavallı Ruslar bite karşı gerilla savaşı gibi bir savaş verirlerdi. Orman, anlıyorsunuz değil mi? Rusya'ya yine bir aşağılama geliyor beklentisiyle terslenmiştim.
Ormanla biti aynı anda düşünemiyorum.
Ne demek istediğini biliyorum diye güldü. Bit salgını ile orman fikri bir arada düşünülemiyor. Ama Moğolların kuzeye sürdükleri Ruslar ormanda ekenek açıp kenarına ev yaparlardı. Bu tahta evler sadece köylülere değil ormanın kahrını çeken diğer küçük canlılara da sığınak olur. Toprak donduğunda insanların barınaklarına kaçarlar. Anlayacağın görünmez bir haşarat ve kemirgen ordusunun saldırısı altındaydılar. Erzakları, bedenleri yağmalanırdı. Kısa yaz aylarında sivrisinekler kışın kürklerini giyindiklerinde her yerde hazır ve nazır bitler. 14 ve 17. yüzyıldaki veba salgınları muhtemelen Batı Avrupa'dakilerden daha kötüydü. Ona bakarsan uzak köylerde durumun bugün bile farklı olduğunu düşünmüyorum. Kitabı işaret etti. Gogol müfettiş de sarayın kırsala gönderdiği müfettişleri ve memurları bu haşarat ve kemirgen ordusuna benzetir. Dostoyevski'nin yer altından notlarını hatırlar mısın? Orada da ne çok gönderme vardır haşarata. Sonra cin tutmuştaki o tasvir, ikonayı kemiren sıçan, toplumun karınca sürüsüne dönüşmesi tasvirleri. Ürpermiş gibi omuzlarını silkti. Brrrr. İkram saatinin geldiğine sevinmiştim. Konuşmayı muhatabı incitmeden kesmeyi mümkün kılıyordu. Koltuklarımızın önündeki masaları neredeyse törensel bir tavırla indirmiş, sunulan yemeği açlıktan ölüyormuşuz gibi yaparak karşılamıştık.
Afiyet olsun.
Afiyet olsun. Tabii ki okumuştum Gogol'ü, Gorki'yi, Aydemir'i, Dostoyevski'yi. 68 kuşağından olup da okumayan var mı? Ama insan elindeki metni kendi hedefi doğrultusunda okuyor ve kelimeler kendi aradığı istikamette parlıyorlar. Hatta zorla giriyorlar göze. Gece yolculuğuna benziyor okumak. Kelimeler asfaltın iki yanındaki fosforlu işaretler gibi. Farınızın ışığı değmediği sürece orada durur beklerler. Değdiği anda ah şıkır şıkırdırlar. O kadar canlıdırlar ki siz otomobilinizin içinde çekip gittiğinizde arkanızdan ışık saçmaya devam ettiklerini sanırsınız. Ama öyle olmaz. Onlar tekrar karanlığa gömülürler. Ta ki yeni bir arabanın farları üstlerine tutulsun görünmez olurlar. Söylemeye çalıştığım demek direksiyonu hep aynı istikamette tutuyormuşum ki hep aynı kedi gözleri parlıyorlarmış. Çünkü İstanbul'da okuduğumu sandığım Rus edebiyatından bana kalanlarla sonradan Galina Alekseyevna'nın rehberliğinde okuduğum edebiyattan bana kalanlar arasında hemen hiçbir benzerlik yoktu. Gogol subaylar B sosyetesine büyük hareket getirdi diye yazmıştı. O zamana kadar sosyete bir diyakosun karısıyla yaşayan hakim ve aslında pek makul bir adam olup sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar uyuyan emniyet müdüründen oluşuyordu. Kilise ne diyordu bu işe? Sarıkamış'ta hakimle yaşamaya kalkan imamın karısının başına ne gelecekler belliydi. Rus Ortodoks Kilisesi'nin işleyişini öğrenmem gerekeceğini not etmiştim. Bu genel hareketlilik alayın bağlı olduğu tümenin komutanının evini B kasabasına taşıdığında daha da arttı. Civarda yaşayan adı sanı duyulmamış beyefendiler, subayları ziyaret etmek veya belki de normal günlerde ekinleri, karılarının talepleri ya da tavşan avıyla meşgul oldukları için ne olduğunu pek bilmedikleri, bank oynamak için kasabaya gelir oldular. Beyefendiler dediği iradı ile geçinen mesleksiz kimselerin bendeki karşılığı ağalardı. Sarıkamış'ta ağalar subayları ziyarete gelirlerdi ama birlikte oyun oynadıklarını hiç görmedim. Bankı marköz dedikleri sayıları kaydetmeye yarayan tahta araçlarla oynanan kağıt oyununun beziğin yerine koydum. Annemin çok iyi bezik oynadığını hatırlarım. Annem ayrıca çok iyi tavla da oynardı. Behçet Paşa'yı da Aydın Alp Paşa'yı da yener adamları deli ederdi. Belki de bundan dolayı yüksek rütbeli subaylar sosyetesinin her zaman vazgeçilemez konuydu. Öyle daldırmışım ki Gogol, generalin o güzel günde hangi sebeple mükellef bir yemek vermeye karar verdiğini hatırlamadığım için çok üzgünüm diye yazıyordu. Ben dur, ben hatırlıyorum, sülündü diye araya giriyordum. Köylüler Behçet Paşa'ya teşekkür mahiyetinde bir düzine sülün götürmüşlerdi. Çünkü Behçet Paşa Tugay'ın doktoruydu ve mesai saatinden sonra köylülere bakardı. Bedava. Boğazına düşkün olduğunu bilen hasta yakınları sülün avlayıp getirmişlerdi. Tam 12 tane. Paşanın karısı da manyetolu telefona sarılmış annemi aramıştı. Kızım şunları sana göndereyim de sen hallediver. Bacaklarım yine öldürüyor beni.
Sürgit ovduğu tombul bacakları vardı. Kıyamet kadar hazırlık yapıldı.
Doğru. Sülünlerin temizlenmesi başlı başına bir meseleydi. Ortalık tüy doldu.
Annem tüylerin en güzellerini seçti ayırdı. Sonra onlarla kendisine bir şapka yaptı. 29 Ekim kutlama töreninde giyeceği tayyörüne uygun çok güzel bir şapka. Bıçakların mutfakta çıkardığı sesler kasabanın kapılarından duyuluyordu. Çarşı talan edilmiş gibiydi. Hakim ile Diyakos'un karısı o gün puding ve blini'ye talip etmek zorunda kaldılar. Generalin oturduğu evin küçük avlusu arabalarla doldu. Misafirlerin hepsi erkekli subaylar ve civardaki ağalar. O kadar da değil. Ne bıçak sesleri evin dışından duyuluyordu ne de çarşı talan edilmişti. Bu arada puding dediği süt yumurta şekerden yapılan helva kıvamında bir tatlı. Blini dediği lalanga ya da krep diye tanımlayabileceğim hamur işi. Oysa annem tavuk göğsü kaynatmıştı. Adı öyle sanırdım. Tavuk göğsünün sahiden de tavuğun göğsünden yapıldığını gördüğümde çok şaşmıştım. Gaz ocağının üstündeki bir kazan sütün içinde tavuğun beyaz eti bütün bir öğleden sonra kaynaya kaynaya beşte birine inmiş sararmıştı. Evin önü de araba dolmadıydı. Çünkü subayların askeri vasıtaları özel işlerinde kullanmaları yasaktı. Aileleriyle birlikte yürüyerek gelmişlerdi. Ağalar şöyle dursun, sivil kimse yoktu. Paşaların ne düşündüğünü bilemiyorum ama babamın validen olsun, kaymakamdan olsun hiç haz etmediğini biliyorum. Çünkü Ruslarla yapılan müzakerelerde, ki bizim tarafımızdan kullanılmadığı için onlara bırakılmış gibi duran bir arazi parçasının Türkiye'ye ait olduğunu yeniden tescil edilmesi müzakereleriydi, ciddiyetsiz davrandıklarını söylüyordu. Mesela bizim valinin bir tercümanı bile yoktu. Rusların tercümanlarına muhtaç kalınıyordu. Onlar da hemen her zaman Ermeniydiler. 100 yıl kadar önce kimse bizim köyümüzü tanıyamazdı. Köy değil mezraydı. En yoksulundan bir mezra. 10 tane kadar perişan çiftlik evi, sıvasız ve kötü çatılmış olarak ekeneklerin orasına burasına dağılmışlardı. Hayvanların ya da arabaların muhafaza edilebilecekleri doğru dürüst bir avlu ya da sundurma yoktu. Bu varlıklı olanların yaşam biçimiydi. Ve bizim kardeşlerimizi yani yoksulları arıyorduysanız işte yerdeki delik. O delik aslında bir odaydı. Orada Allah'ın yarattığı insanların yaşadığını delikten sızan dumandan anlar sorardınız. Peki neden? Neden insanlar yer altında yaşıyorlar? Nedeni tümüyle yoksulluk değildi. Hemen herkes bir dönem uluslararası kazak hayatı sürmüş, yabancı diyarlardan hakkı sayılır ganimet toplamıştı. Yer altında yaşamalarının nedeni iyi bir ahşap ev inşa etmekte yarar görmemeleriydi. Ülkenin her yanında insanlar, Kırımlılar, Polonyalılar, Litvanyalılar çapulculuğa devam ediyorlardı. Her an kendi yurttaşlarının da baskın verip neleri var neleri yok talan etmeleri hayli mümkündü. Her şey mümkündü. Kafamda bu defa da bizden bir kitaptan bölümler. 1944 yılında kış olağanüstü soğuktu. Karaköse'de kar damları açtı. Evlerin tahta kapılarını zorlayıp açtılar. Tünel kazdılar. Tüneller komşularla buluştu. Tahta kapıları olanlar böyle yaptılar. Tahta kapıları olmayanlar toprak altında yaşayanlardı. O barınaklar daha bir muhafazalıydı. Ortaya kazılı tandırın dumanı odayı yer yer duvar yalayıp ufak baca deliğinden süzülür giderken sıcacık olurlardı. İs kokusu tezek kokusuna katılır, derilerine sinerdi insanların. Şubat'ta bir gün 29. Süvari Alayı'ndan bir kır atlının bacağı bu barınaklardan birisinin içine kaçtı. Ne olduğunu anlamaya çalışırlarken yer altından bitiverdi insanlar. Atlının öfkelendiği bir dilde çığırışıyorlardı. Erlerden biri, ''Kurmancan, kumandanım'' dedi. Atlı kendisine çeki düzen verdi. Hayvanın bacağı sarıldı, çekip gittiler. Arkalarından damı göçen çukurdan bir ağıttır yükseldi. 1829'da işgalci Kazak birlikleriyle beraber bölgeye gelen Puşkin, leş gibi pis hastalık kaynıyor dediği Erzurum'dan nefret etmişti. İki metnin yazılışı arasında 150 yıldan fazla bir zaman olduğunu hesapladığımda yüreğim karardı.